Erkam Radyo'dan Bir Düşünce ve Gündem programından tüm dinleyicilerimize iyi günler diliyoruz. Profesör Doktor Ergün Yıldırım ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz Düşünce ve Gündem programının bu haftaki konusu, ülkemizde sıkça tartışılan, özellikle de İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde ve de aynı zamanda toplumda sinsice ilerleyen Türkiye'de cinsiyet algısı ve bu cinsiyet algılarının toplumdaki tezahürüyle ilgili, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi ve İstanbul Aile Vakfı'nın ortaklaşa bir araştırması, bir araştırma raporunu Doçent Doktor Recep Yıldız ve Profesör Doktor Ergün Yıldırım birlikte bunu bilimsel bir çerçevede hazırlayıp sunumunu yaptılar. Rapor özellikle neyi açıklıyor değerli dinleyiciler? Biz de aynı zamanda programımızda bu hafta bu konuyu işleyeceğiz. Rapor Türkiye'de eşcinsellik dediğimiz konunun siyaset, siyasi kimlikler, ebeveynler, dini yaşantı açısından algısı ve çeşitli yaş gruplarına göre eşcinsellik algısını, özetle bu eşcinsellik konusu Türkiye'de nasıl yürüyor konusunu işliyor. Konuyu hazırlayan iki araştırmacı hocamızdan, Recep Yıldız ve Ergün Yıldırım'dan biri diyelim, şansımıza, programımızın aynı zamanda yapımcısı. Değerli hocam, öncelikle hoş geldiniz yerimize.
Hoş bulduk. Çok
sonra da emeğinize sağlık diliyorum. Hem Allah size hem de Recep Bey'e. Hakikaten Türkiye'de bu konuları dedikodudan, hakikaten bir tehlikeli bir konu bu, bir dedikodudan uzak bir şekilde konunun vehametini, özelliğini çok iyi anlatan bir rapor olarak kamuoyuna duyurdunuz ve medyada da geniş bir şekilde yer aldı. Öncelikle bu raporu hazırlamadaki motivasyonunuz neydi? Arkasından rapordaki bulgularınızı konuşacağız değerli hocam. Evet. Söz sizde, buyurun.
Çok teşekkür ederim. Özellikle Doçent Doktor Recep Yıldız kardeşimizin çok büyük bir emeği oldu. Bandırma'daki üniversitede öğretim üyesi kendisi. Bu uygulamalı çalışmalarla ilgili çok iyi müktesebata sahip olan bir kardeşimiz.
Evet.
Epeydir bunun üzerinde çalışıyorduk. Bir defa şunun üzerinde durmak gerekiyor. Bizim mütedeyyin, mukaddesatçı camiamız Türkiye'de bu olayla ilgili kimi zaman şöyle bir fikre sahip. Ya bu konuyu neden araştırıyoruz? Bu konuyu araştırmakla bu konuyu da gündeme getirmiş olmuyor muyuz?
Evet.
Gibi bir soru ileri sürüyor ve buna temkinli yaklaşılması gerektiğini, hatta görmezlikten gelmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Yer yer ben de bu sorularla muhatap oldum. Bir defa şunu bilmemiz gerekiyor. Bu konu artık bizim gibi 40 yaş grubu üstü insanların gördüğü gibi görme imkanı kalmadı.
Evet.
Bu konu sosyal medyada özellikle Z kuşağı dediğimiz yeni gençler tarafından bilinmeyen bir konu değil artık.
Evet.
Çok rahatlıkla çeşitli görseller, çeşitli efendim
yayınlar,
bilgiler, yayınlar, mesajlarla bunlarla muhatap oluyorlar.
Evet.
Konu bilinmeyen bir konu değil artık onlar için. Dolayısıyla biz bu gençlerimizi başkalarının kötü bilgilerle, mesajlarla, yönlendirici araştırmalarla, bunlara bilgi bombardımanıyla yön vermesini engellemek için bizim bilgi üretmemiz gerekir. Biz sahih, doğru, iyi bilgi üretirsek, biz hayrı ve doğruyu amaçlayarak bu bilgi peşinde koşarsak, gençlerimiz de bu kötü gelişmeyi, bu fesat olgusunu bizlerden öğrenir, bizim kendi camiamızdan, doğru insanlardan öğrenir ve dolayısıyla onların propagandalarına karşı bağışıklık sistemi kazanmış olur.
Evet, daha duyarlı olur.
Bir defa bunu anlamak gerekiyor.
Yani konuyu görmemezlikten gelmemek açısından.
Konu görmemezlikten gelinmez.
Evet.
İkincisi, ben hep şunu düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'i okumak, efendim Arapçayı bilmek, grameri çok iyi bilmek bunlarla ilgili değil. Bakın, Kur'an'ı anlamak bunların ötesinde olan bir şey. Eğer çok iyi anlasalardı Araplar çok iyi anlarlardı.
Evet.
Değil mi? Oryantalistler çok iyi anlayıp çok iyi iman eden insanlar olurdu.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de Lut kavmi neden anlatılır? Eğer bugünkü bu soruyu soranlar ve bu araştırmalarımıza itiraz edenler bu meseleye bakarlarsa, Allah'ın Lut kavmini anlatması tesadüfi değil. Aşağı.
Evet, evet.
Allah üstünü örtmemiş. Uygun bir usupla, tamam mı? Eşcinselliğin toplumların ve insanların felaketine yol açtığı, onları yok ettiği, tamam mı? Bu büyük deformasyonla toplumların çürüdüğünü ve sonrasında da bunun Allah'ın gazabıyla karşı karşıya kaldığını Allah bize kitabında bildiriyor. Dolayısıyla biz de demek ki Allah açıklıyorsa, bunun üzerinde duruyorsa, biz de bu konunun üzerinde durabiliriz. Ama her konunun üzerinde durmanın bir usubu olduğu gibi bunun da bir usubu olmalı. Elbette İslam inancını ve ahlakını taşıyan bir insan hangi konuyu araştırırsa araştırsın, belli bir ahlaki değerle araştırır, belli bir ahlak usubuyla hareket eder. Burada da aynısını yapmaya çalıştık. Ha, bunu ne kadar yaptık, ne kadar yapamadık ayrı bir mevzu. Sonuçta şuna geliyoruz. Bu konu sümen altı edilecek bir konu değil, ama gelişi güzel ifşa edilecek bir konu da değil.
Evet.
Bu konunun ne olduğunu araştırmak, öğrenmek, anlamak ve bunun sonucunda tedbirler almak gerekir. Bir şeyi tanımadan, anlamadan, bilmeden tedbir alma imkanımız var mı? Bilimsel olarak yok. Allah bu davranışın kötü olduğunu söyler, bu davranışın toplumlara helak ettiğini söyler. Biz buna inanırız.
Hocam,
iman ederiz ama ama öte yandan biz ilimle uğraşan insanlar da bunu daha geniş bir biçimde bilim aracılığıyla araştırırız, fotoğrafını çekeriz ve sonuçta bu konuyla mücadele etmek isteyen, bu konuda tedbir almak isteyen STK'lar olsun, cemaatler olsun, sufi çevreler olsun, devlet olsun, yerel yönetim olsun, kim olursa olsun,
sağlık kurumları,
onlara
olsun
da veri sunmuş oluruz.
Evet.
Onlar da bu verilerden yararlanmaya çalışır. Şimdi sorunuza gelince,
evet,
niçin böyle bir şeye yöneldik? Bir defa dediğimiz gibi bizim kitabımızda böyle bir şeyden bahsediyor. Allah bundan bahsetmesi bunun her zaman toplumlarda mümkün olacağını gösteriyor. Nitekim Roma'nın çöküşü de bununla ilgilidir.
Evet.
Bakın, eşcinsellik toplumların deformasyonunu gösteren, çürümesini gösteren en önemli işaretlerden birisi. Aynı şekilde Pompeo'da mesela, Pompeo'nun yok olması bununla ilgilidir. Bugün artık objektif tarih de bunu ortaya koyuyor. Ondan sonra aynı şekilde Endülüs'te, Endülüs'ün çöküşünün önemli nedenlerden birisi de eşcinselliğin yayılması olgusudur.
Evet.
Yani bunu İbn Haldun'un hatıralarında okuduğumuzda, İbn Haldun'un daha doğrusu mukaddimede toplumların zenginleşme, dünyevileşme, aşırı lüks ve şatafata yönelmesi, hazlarına köle olması sonucunda cinsiyet kimliği açısından deformasyona uğradığını belirtmesi yine tesadüfi değildir. Büyük bir toplum bilimcidir, büyük bir bilim adamıdır İbn Haldun. Şimdi buna niye geldik? Çünkü bu hem Avrupa'da hem dünyada hem de ülkemizde tartışılan bir mesele. Sadece tartışılmıyor, çok büyük bir taarruzla bize yöneliyor. İdeolojik bir kimlikle, üstünlük havalarıyla, kibir havalarıyla, finans destekleriyle, lobilerle bunlar ülkemize geliyor, bir yöneliyor ve çok ses çıkarıyorlar bunlar. Hakim bir hava veriyorlar kendilerine.
Siz de bir sosyolog olarak kaygı duyuyorsunuz.
Evet, yani ben hem bir Müslüman olarak hem de bir sosyolog olarak, yani Türk toplumunda buna ilişkin algılama nedir, tutum nedir, dindarların buna yönelik tutumu nedir, siyasi kimliklerin, siyasi partilerin, genel olarak toplumdaki kesimler bunu nasıl algılıyor, buna nasıl bakıyor, bunu bir görelim ki, bunu bir anlayalım ki buna karşı yapacağımız çalışmalarda da ona göre tedbirler alabilelim.
Evet.
Yola çıkışımızın gayesi bu.
Peki hocam, bu araştırmanızın aynı zamanda bir de konu başlıkları var ve sonuç değerlendirme kısmı var. Aslında sonuç değerlendirmeyi yayınımızın sonlarına doğru bırakmak istiyordum. Yapmak istiyorsanız şimdi, yapmak istemiyorsanız da ben hızlıca değerli dinleyicilerimiz için bu konu başlıklarını hatırlatmak istiyorum. Değerli dinleyiciler, hocalarımız Türkiye'deki cinsiyet algısı araştırmasını 6 ayrı başlıkla bunu sunuyorlar. Birincisi, yaş gruplarına göre eşcinsellik algısı nedir? Siyasi kimlikler üzerinden eşcinsellik algısını ölçüyor. Üçüncüsü, siyasi partilerin tercihlerine göre, ki buradaki sonuçlar inanılmaz derecede sizleri şaşırtacak düzeyde. Ebeveynlerin, yani anne babanın tutumlarına göre eşcinsellik algısı, çevresindeki yakınların tutumuna göre ve dini yaşantı. Ya bir şey bırakmamışsınız hocam. Dolayısıyla biz hızlıca, süratli bir şekilde dinleyicilerimizin algılayabileceği düzeyde yaş gruplarına göre eşcinsellik algısındaki değerlendirmenizi ve bulgularınızı sizden dinlemek isteriz hocam.
Şimdi biz tabii bu araştırmayı Türkiye genelinde 22 ile uyguladık. 2200 kişi üzerinde.
2200 kişi.
Bir örneklem grubu üzerinde.
Çok iyi.
Yapılan bir araştırma Türkiye'nin genelini yansıtıyor. Haziran ve Temmuz aylarında uygulandı. Elde ettiğimiz bulguları burada gördüğünüz gibi sınıfladık.
Hı hı.
Ve anlamaya çalıştık.
Evet, yaş gruplarına göre eşcinsellik algısı, değerli evet. Dinleyiciler, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54 ve 55 üstü şeklinde.
Şimdi bu yaş grupları içinde çok dikkat çekici verilerle karşılaştık.
Hı hı.
Çok belirgin bir biçimde 18-25, yani genç dediğimiz gruplar diğerlerinin hepsinde farklı bir tutum ortaya koyuyor.
Bunlar daha iyimser bakıyorlar.
Bu çok dikkat çekici bir şey. İnsan doğasında olan ve doğal olan bir tutum olarak görüyor. Yüzdelik olarak çok yüksek bir yüzdelik var. %40 civarında bir yüzdelik var.
%40'ı yarıya yakın.
Evet. Şimdi bu üzerinde durmamız gereken bir husus. Yani gençler bunu bir doğal durum, bir insan hakkı olarak görmeyle bu kadar yüksek oranda eşcinselliğe olumlu mu bakıyorlar? Tamamen serbest mi olmasını istiyorlar? Bunu destekliyorlar mı?
Her erkeğe buna bir hastalık ve sapkınlık olarak bakmıyorlar. Bunu anlayabiliyoruz aslında.
Soruları böyle arka arkaya sorusaydık belki çok daha açıklamalar yapabilirdik. Fakat
evet.
Şöyle bunu test eden başka bir soru sorduk.
Hı hı.
Dedik ki, kız ve erkeklerin aynı tuvaleti kullanmasına nasıl bakıyorsunuz?
Evet.
Bu pratik bir şey. Yani eşcinselliği insan hakları ve özgürlük biçiminde gençlik algılıyor. Daha çok bununla beraber görüyor. Bu çerçevede soyut bir düşünce, soyut bir şey olarak görülüyor ve buna olabilir diyor, olur diyor %40 civarında.
Evet.
Fakat biz tuvalette kız ve erkek aynı tuvaleti kullansın mı diye sorduğumuzda burada da çok %76 civarında hayır diyor.
Evet.
Dolayısıyla aslında gençler özgürlük ve insan hakları bağlamında buna olumlu yaklaşırken, somut kendi hayatlarına da dokunacak biçimde pratik bir eylem olarak varoluşuna da karşılar.
Evet.
Bakın bu ikisi çok farklı. Türkiye'de şu an tabii özgürlük düşüncesi soyut olarak, zihin olarak gençler arasında çok benimsenen, kabul gören bir şey.
Evet.
Birey olmak çok kabul gören bir şey. Hem şu an öyle hem de tarih boyunca böyledir. Yani her zaman gençler daha protesttir, daha farklılıklara karşı açıktır. Marjinal olanlara daha yönelimlidir. Yaş, gençlik sosyolojisi bu. Gençliğin bu sosyoloji kimliği nedeniyle bu meseleye karşı da böyle bir bakış açısına sahip olmasını normal diye açıklayabiliriz. Fakat öte yandan şöyle bir durum da var. Bir toplumda yeni bir akım ortaya çıktığı zaman bu akımı en fazla açık olan ve destekleyen gençler olur.
Evet.
O nedenle hakikaten Türkiye yeni bir akımla, etkili bir akımla karşı karşıya mı değil mi? Ve yine bizim gençlerimiz hakikaten ciddi bir düşünce değişimine, tutum değişimine, algı değişimine mi uğruyor?
Bu bölümle ilgili sorun bu.
Bu evet.
Siz yeni bir akımla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyor musunuz? Yeni bir tehdidin toplumu, özellikle de gençleri etkisi altına, yörüngesi altına aldığını düşünüyor musunuz?
Evet, ben Türkiye'de özellikle eşcinsellikle ilgili propagandanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. Dünyada da öyle.
Evet.
Sosyal medyada etkili, akademik çevrelerde etkili, entelektüel çevrelerde etkili. Özellikle entelektüel derinliği olan laik ve sol kesimler çeşitli teorileri, sosyal teorileri çok etkili bir biçimde artık feminizmi ve eşcinselliği desteklemek için kullanıyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için kullanıyorlar. Gençlik dediğimizde artık esnafta çalışan bir gençlik yok.
Evet.
Halk dediğimizde artık o eski ayağında potinleri olan, ilkokul mezunu olan, gazete bile okumayan bir halk yok artık. Yani ciddi anlamda gençler artık %80'i üniversite kapısına giriyor.
Evet.
Ondan sonra halk da büyük bir dönüşüme, yani 60 yaş altı büyük bir dönüşümle, yani sosyal medyayla, herkesin elinde cep telefonu var, herkes televizyonla yüz yüze, böyle bir halk var, böyle bir durum var. Dolayısıyla gençlik en fazla bu propagandalardan etkilenen bir kuşak, yeni bir kuşak bu. Bu kuşak en fazla sosyal medyadan etkilendiği için dijital kuşak da diyebiliriz buna. Z kuşağı yerine dijital kuşak demek daha doğru. Zamanının büyük bir kısmını oradan geçiriyor.
Evet.
Ödevlerini de orada yapıyor, kitabı da orada okuyor, dedikodusunu da orada yapıyor, siyasi tartışmalarını da yapıyor, arkadaşlığını da.
Evet.
Bu mecrada eşcinseller çok etkili. Yani çeşitli programlarında etkili. Dolayısıyla gençler üzerinde çok ciddi bir etki var. Ve yeni bir dil kullanılıyor burada. Bizim bu gençlere gitmemiz için bizim sadece grupsal bir dil kullanmamız yetmez. Grupsal bir dil dediğim nedir? Yani İslami camianın kendi içindeki dili, bir cemaatin kendi içindeki dili. O dil bir cemaatin kendisini bütünleştirmesi için önemli. Ama o dil bu gençlere ulaşmak için yetmez. Bu gençlere yetmez diye biz kalkıp tümüyle popülist bir dil mi kullanacağız? Hayır, bu da olmaz. Biz yine kendi değerlerimizin koruyarak bilimle, fikirle donanmış, usulüne uygun bir dil geliştirerek bu gençlere gitmemiz lazım.
Yani bir tehdit olarak görüyorsunuz.
Kesinlikle. Yani. Gençler büyük bir tehditle karşı karşıyalar.
Araştırmanızın
büyük bir propagandayla karşı karşıyalar. O nedenle bu konuda çalışmalar yapmak, bu konuda projeler geliştirmek, bu konuda adımlar atmak, faaliyetlerde bulunmak şart.
Değerli hocam, çalışmanızın ikinci bölümünde, birinci bölümde yaş grupları üzerinden cinsiyet algısını incelemişsiniz. İkinci bölümünde ise siyasi kimliklerde cinsiyet algısı ve eşcinselliği soruyorsunuz. Burada da sormuş olduğunuz kriterler, daha doğrusu kimlere sorduğunuzla ilgili, kimlerden nasıl cevap aldığınızla ilgili unsurlar ise Kemalistlere, solculara, liberallere, demokratlara, İslamcılara, milliyetçilere, merkez sağcılara ve muhafazakarlar şeklinde bir 4-8 tane sınıflandırmada bulunmuşsunuz. Bunun 4 tanesi sağ, 4 tanesi sol ve merkez siyaset şeklinde bölünüyor. Çıkan sonuçta hocam, çalışmanızla ilişkilendirdiğiniz zaman siyasi kimliklere cinsiyet algısı hakkında nasıl bir çıktı elinize geçti?
Evet. Şimdi burada genel olarak iki ana gruba ayırmak mümkün. Bir tanesi milliyetçiler, İslamcılar, muhafazakarlar veya mukaddesatçılar.
Yani geleneğe bağlı olanlarla.
Bunlar gelenekle daha kültürel anlamda, evet, gelenekle ilişkilerini önde tutuyorlar. Bu siyasi çevreler aile konusunda, mahremiyet konusunda, cinsiyet konusunda hala gelenekle, dinle ilişkilerini daha kuvvetli bir biçimde sürdürüyorlar. Aynı sosyolojide yer alıyorlar. Mesela diyelim milliyetçilerle İslamcılar siyasi görüş olarak birbirinden çok ayrılar. Fakat sosyolojileri birbirine çok yakın. Dolayısıyla bu konuda en fazla karşı tutum içinde olanlar bu kesimler. Çok yüksek oranda, kimi yerde %80 civarında çıkıyor. Bu kesimler kültür meselesinde batıya karşı, batıcılığa karşı mesafe içindeler. Bu toplumun kendi değerleriyle, tarihiyle, inancıyla bir kültür içinde varoluşunu istiyorlar. Diğer bahsettiğimiz liberal, efendim sol, ondan sonra Kemalist. Sol, Kemalist, bunlar ise kültürel olarak batıdan etkileniyorlar. Evet. Avrupa'dan etkileniyorlar, Amerika'dan etkileniyorlar. Ve bunun bir uzantısı olarak da bu meselede de batı gibi düşünüyorlar. Mesela %50 civarında bu konuya taraftar bir tutum içinde bulunuyorlar.
Evet.
Türkiye kültürel olarak iki cenaha ayrılmış durumda. Yani bir yönüyle bugün Cumhur İttifakı bir açıdan işte o dediğimiz İslamcı, milliyetçi, mukaddes açı kesim efendim Millet İttifakı da daha çok liberal, sol, Kemalist, kültürel anlamda diyorum, siyasal anlamda demiyorum tabii ki. Siyasal farklılıklar var. Yani Deva Partisi'ni ve şeyi biz özellikle Gelecek Partisi'ni kültürel olarak batıcılarla aynı şeye yerleştiremeyiz. Evet, böyle bir tablo var sonuçta.
Çıkan sonuç nasıl oldu hocam?
Çıkan sonuç ne oldu? Bu şeyden mi? Bütün olarak.
Yok, araştırmanın şeyinde, bu diliminden bahsediyorum.
Araştırmanın bu diliminden çıkan sonuç şu. Siyasal kimlikler açısından eşcinselliğe daha çok İslamcılar karşı çıkıyor. Milliyetçiler karşı çıkıyor. Muhafazakarlar karşı çıkıyor.
Evet.
%80 civarında.
Evet.
Öte yandan sol, Kemalistler ve liberaller ise, liberaller Türkiye'de az oranda İslamcılar gibi ama sol ve Kemalizm ise %50 civarında eşcinselliğe taraftar. Ama %51 civarında da, 51-52 civarında da eşcinselliğe karşı bu kesim.
Yani bu ciddi bir oran hocam yani.
Burada da ciddi bir oran var. Yani tümüyle de düzleştirerek bakmamak gerekiyor.
Evet.
Liberal şeyler içinde, sol içinde, Kemalizm içinde bile yani mesela CHP'de göreceğiz %50'nin üstünde eşcinselliğe karşı olanlar var.
Evet.
O nedenle bu konuda stratejiler geliştirirken bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Partiler üstü bir bakış açısını benimsemek gerekiyor. Bu ülkede kim bu ülkenin kültürünü, değerlerini, ahlakını benimsiyorsa, önemsiyorsa, hangi partiden olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun, onlarla beraber dayanışma içinde hareket etmek gerekir.
Bu bağlamda hemen akabinde araştırmanın diğer bir sorusu olan siyasi partilerin tercihlerine göre eşcinselliği sorduğunuzda da yine burada değerli dinleyiciler 5 partiye sorulmuş. AK Parti, MHP, İYİ Parti, HDP ve CHP şeklinde. Dolayısıyla siyasi görüş açısından hocam partilerin tutumu bu konuya nasıl?
Evet, bu bahsettiğimiz tabii siyasi kimlikleri siyasi partiler düzeyinde somutlaştırdığımızda mesela AK Parti'nin %79 yani %80'i bu eşcinselliğe karşı mesafeli bir tutum ortaya koyuyor.
Ama buradan bakarsak %20 de bir iyimserlik demeyelim
ama
de bir
şey var.
Duyarsız davrandığında düşünebiliriz yani. Bu az bir rakam değil yani hocam.
Şöyle bir durum var. Mesela başka bir soruyla soruyoruz. AK Parti'de tercihtir diyenler 5.7.
Ha, orada bir parti tabii özüne dönüyor.
Şimdi bu bir sorumuzda şu var yani. Eşcinsellik doğal bir durumdur, insan doğasına vardır. Soru çok genel bir soru.
Evet.
Bazısı der ki ya bu doğuştan geliyor. Bazıları mesela doğarken sağlık, hastalık olarak mesela doğum anındaki sarsıntılar veya başka nedenlerden dolayı
evet,
sağlık sorunu olarak, hastalık olarak ortaya çıkabiliyor. Onu kastederek böyle bir cevap vermiş olabilir. Çünkü bu başka bir soruyla test ettiğimizde LGBT için düşünceniz nedir dediğimizde yani bunu tercihtir diyenler AK Parti içinde 5.7 düşük bir oran yani.
Evet.
Tercihtir diyenler. Tercihtir diyenler de bunu yapıyor. Anlamı çıkmaz yani.
Evet.
Yani bu bir tercihtir gibi olumlu bakıyor. Öte yandan yani 5.7'nin dışındakiler karşı çıkıyor yani. Olumsuz bakıyor.
Kim mesela hocam bunlar?
Yani AK Parti için diyor.
Evet, AK Parti evet. He. Diğer partilerde durum.
Öte yandan
durum,
diğer partilere baktığımda yine mesela MHP 76.9, buna iyi bakmıyor. Ama aynı zamanda MHP'de de %11.3 bunu tercih olarak görenler var.
Orada da büyük oranda bir karşıt bir durum
ama
var.
Ama büyük oranda evet MHP ile AK Parti yakın çıkıyor birbirine. İyi Parti ondan sonra geliyor. Üçüncü sırada karşılık düzeyi mesela tercih diye İyi Parti'de 17.3 görenler var.
MHP yakın birazcık daha da.
Evet. 17.3 görenler var. Diğerleri yani İyi Parti'de hayır diyenler 57 da kimi yerlerde 60'ın üzerine çıkıyor. Başka sorularla sorduğumuzda.
HDP ve CHP nasıl
HDP,
bakıyor?
HDP evet %49.2 hayır diyor. HDP beni de çok şaşırttı açıkçası. Mesela tercihtir diyen 27.9 28 ve HDP CHP'ye yakın çıkıyor burada. İlginç bir biçimde.
Yani eşcinselliği şey mi görüyorlar hocam? Yani doğal bir durum olarak mı görüyorlar?
HDP 49 çıkıyor. CHP 45 çıkıyor. Hayır diyenler.
Yani neye hayır diyorlar hocam bunlar?
Yani bunun doğal bir durum olmadığını.
Doğal bir durum olmadığını.
Evet diyenler. Yani CHP'nin yarısına yakını eşcinselliğe karşı çıkıyor. HDP'nin de yarısına yakını ama ikisinin sosyolojisi farklı diye düşünüyorduk biz. Şimdi düşünüyoruz. Evet. Yani HDP'ye baktığımız zaman daha geleneksel kesimler. Yani Güneydoğu, Doğu Anadolu evet artık Mersin gibi Akdeniz, Antalya, İstanbul
Adana,
gibi
İstanbul.
Adana buralara göç etmiş Güneydoğulular. Farklı bir etnik kimlikle öne çıkıyorlar. Dolayısıyla bu insanların daha namus konusunda çok duyarlı, efendim daha geleneksel olduğunu düşünüyoruz, inanıyoruz. Dolayısıyla nasıl böyle bir sonuç çıktı diye şaşırdım ben açıkçası. Fakat şunu düşünüyorum aynı zamanda, bilimsel olarak baktığımızda soruyu siyasi partiyle beraber sorduğunuz zaman kişi de siyasi partinin ana görüşüyle kendisini özdeşleştirerek cevap verebiliyor.
Ha, yani vermiş olduğu tercih aslında kendi tercihi, yaşantı bir yani, şey mi değil, siyasi
kendi,
bir.
Evet, tercihi olduğu kadar aynı zamanda kendisini özdeşleştirdiği siyasi partinin de bir tercihi olabiliyor.
Yani denek burada doğruyu söylemiyor.
Söylemeyebiliyor. Yani bilimsel evet. olarak böyle çok farklı nüanslara dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet, evet.
O nedenle diyelim bunları daha bir ayrıntılı olarak sormak gerekiyor mesela.
Kesinlikle. Soruyu da kendi içine ölçmek gerekiyor.
Yani herhalde. Mesela HDP'lilerde de birkaç tane LGBT'lilerin pratiklerini soru halinde sormak lazım. Bakalım orada ne diyorlar.
Evet.
O tuvalet örneğini
tuvalet örneğinde olduğu
kullandığımız gibi.
Evet, evet.
Tamam mı?
CHP'de durum nedir hocam?
CHP'de %45.7 hayır diyor. %tercih diyenler 21.9 pardon 31.6 tercih diyorlar.
Yani o zaman yarısının altında hocam.
En yani. Yüksek oran olarak CHP'de ortaya çıkıyor.
Yani
tercihtir diye evet tercihtir diyen en fazla CHP'de ortaya çıkıyor.
Hocam peki araştırmanızın diğer bir bölümünde hocam ebeveynlerin tutumlarını sormuşsunuz. Çocuklarınıza LGBT denince aklınıza ne geliyor? Çocuğunuzun LGBT
evet ebeveynlerin tabii çocuklarıyla ilişkili olarak sorduğumuzda daha çok çocuğu olanın daha farklı tepki gösterdiğini gördük.
Evet.
Yani hiç çocuğu olmayan daha olumlu bakıyor. Hem kızı hem oğlu olan çok tepkili bakıyor.
Evet.
Şunu anlıyoruz. Yani 70'in üzerinde hayır diyorlar. Yani
baskın
hem
bir
kızı hem oğlu varsa şu çıkıyor ortaya. Demek ki yani insanlara dokunmayınca insanlar soyut bir düzeyde düşünce özgürlüğüdür olsun vesaire diye yaklaşıyor.
Ya da bana dokunmayan
yılan bin yaşasın gibi mi?
Evet.
Yani böyle bir tutum var. Fakat kendisine dokunan bir taraf olduğunda işte hem kızı hem oğlu olana orada hayır diyor.
Empati yapınca çıldırıyorlar.
Orada istemiyor. Orada evet. yok diyor. Böyle bir şeyle karşılaştık ebeveynlerin durumunda açıkçası.
Peki hocam araştırmanızın diğer bir sorusu, daha doğrusu diğer bir konu başlığı. Çevresindeki yakınların tutumu da ebeveynlerle yakın mı çıkıyor yoksa
yakın
farklı
çıkıyor.
Mı?
Yakın çıkıyor. Aslında farklı bir şey yok. Dikkat çekici olan bu dini yaşantıyla ilgili.
Buyurun hocam oraya değinelim.
Önemli. Dini yaşantı açısından dindarlar inanıp da efendim sadece inanıp ibadeti olmayan dindar değil yani. Müslüman ama dindar değil.
Hı hı.
Bir de hem inanıyorum hem de ibadetlerimi yapıyorum diyen kategoriler var. Bu şekilde ele aldık. Bu şekilde baktığımızda mesela sadece inanıyorum diyenler olumlu bakarken hem inanıyorum hem de dini ibadetlerimi yerine getiriyorum diyenler de tam tersine hayır diyenler %78 çıktı. Buna olumsuz bakanlar 78 çıktı. Fikrim yok diyen 5.9 çıkıyor mesela. Evet diyen 16.1 çıktı. Sonuçta aslında dini yaşantıyla eşcinselliğe olumsuz bakma arasında doğrudan bir korelasyon var. Doğrudan bir ilişki var. Evet. Yani bu yine toplumda eşcinselliğe karşı en fazla mesafe içinde olan kesimler dindar olan kesimlerdir.
Evet.
Yani şu sonucu çıkarmayalım. Efendim dindar değilse mutlaka buna normal bakar, iyi bakar gibi bir sonuç çıkarmayalım. Bunlar toplumun genel algılayışıdır. Genel algılayışında, ortalama algılayışında Türkiye'de toplumda dindar olan insanlar orantısal açıdan ezici bir çoğunluk olarak eşcinselliğe mesafeli ve karşı. Bunun yanında gittikçe dini yaşama pratiği azalma gösterdikçe bu bakış açısında da azalma ortaya çıkıyor. Sonuçta şuna varıyoruz. Dinle ilgili birçok eleştiriler yapılıyor. Tabii yani dinle dindarlar da farklı. Dindarlarla ilgili eleştiriler yapılıyor. Dindarlarda elbette belli bir takım sorunlar var. Fakat yine de eşcinselliğe karşı bu kadar ciddi anlamda bir mesafe içinde olmaları da dindarların kendi kimlikleriyle belli bir bütünlük içinde yaşadıklarını söylemek de mümkün.
Ama raporunuzda şöyle bir şey de dikkatimi çekiyor. Kemalistlerin de bu konuda en az bir gelenekselci görüşe göre, yani muhafazakar milliyetçilere çok yakın olmasa da uzak da olmadıklarını görüyoruz. Yani onlarda da bir muhafazakar bir dinamik olduğunda pekala soruların içerisinde görebiliyoruz.
Tabii hem
ya CHP'de büyük bir makas yok yani aralarında.
Hem CHP'de hem Kemalistler'de hem de HDP'de aynı zamanda %50 civarında, kimi yerde %50'nin üstünde eşcinselliğe karşı bir tutum var.
Evet.
Bu da o yani sonuçta
dediğiniz gibi geri kalan %40'lık boyut da bunu olumlamıyor. Vakayı sadece tespit ediyorlar yani.
Türkiye ortalaması %75 karşı
şeklinde
bir tutum çıkıyor ortasında. Özellikle bir şey sorumuz var. Daha farklı bir soru bununla ilişkili. Hı hı. Mesela evlilik öncesi cinsel ilişkiye nasıl bakıyorsunuz diye yönelttiğimiz bir soruda %86 hayır diyor.
Öyle mi?
Bu çok önemli bir şey, sonuç. Hı hı. Çok değerli bir sonuç. Bu kadar çok sosyal medyanın propagandasına, dizilerin, filmlerin propagandasına, yani efendim çıkmak, arkadaşlık, artık karşı cinsel arkadaşlık, dolaşmak, kafede saatlerce geçirmek, bilmem ne, giyim tarzı vesaire, bizim geleneksel kadın erkek ilişkilerimizi, mahremiyet ilişkilerimizi delik deşik eden bir pratik var. Ama bütün bunlara rağmen hala toplumun %86 evlilik öncesi cinsel ilişkilere hayır diyor.
Eşcinsellik böyle cinsel ilişkiye hayır diyor.
Tabii. Bu çok önemli bir şey. O da bir cinsiyet durumu, algısı.
Evet.
O açıdan çok önemli, çok değerli bir sonuç. Dolayısıyla ümitsiz olmamak gerekiyor.
Yani ben de şimdi tam olarak sonuç bu kısmında
yani
sizin...
Yani Avrupa'da bir oran çıkmaz yani.
Evet.
Hiçbir zaman çıkmaz bu oran. Bu çok yüksek bir oran.
Araştırmaya başlarken ki o tereddütünüz, hani korkularınız, bir sosyolog, bir baba olmanın getirmiş olduğu bir ehemmiyetle araştırmanın sonucuna çıkan tutumunuz ne oldu? Oh be mi dediniz, ya durum felaket gidiyor, toplum kaymaya başlıyor şeklinde bir yine endişeleriniz mi oldu? Neydi hocam?
Yani başta çok arasında... endişeliydim. Evet. Ya böyle bir araştırma yapıyoruz ama hakikaten
yani kötü. Çıkan tablo sizi ürküttü mü, sevindirdi mi?
Yani
özetinde
çok
bunu soruyorum.
Kaygılıydım, endişeliydim hakikaten. Sonra çıkan tablo beni umutlandırdı açıkçası. Gidişatın çok da kötü olmadığını. Hele hele bu son verdiğim...
Ama bir geriye gidiş olduğunu farkındasınız yani.
Tabii ki ya, elbette yani bu çok hakim bir kültür var.
Hı hı.
Çok hakim bir dil var. Bunun uluslararası boyutları var. Emperyalist projelerin bir parçası olma durumu var. Fakat yine de çok umutsuz olmadım. Sevindim yani bir açıdan da.
Evet.
Çalışmalarımızı gayretle yürütmemiz gerekir inşallah.
İnşallah.
Çocuklarımıza, gençlerimize bilgilendirme, bilinçlendirme, tanıtma gerekiyor. Bu konuda özellikle Aile Bakanlığı'na çok büyük bir görev düşüyor. Hı-hı. Aile Bakanlığı'nı kurulmuşsa, Aile Bakanlığı diye bir bakanlığımız varsa, bu bakanlığın en başta gelen görevlerinden birisi aileyi, değil mi, sağlam tutmak, iyi tutmak, çürümesini engellemek. O zaman aileyi çürümeye, fesada uğramaya yönelen bu akımlara karşı da duyarlı olmalı. Bunun için de gençlerimizi, ailelerimizi korumak için çalışmalar yapmalı.
Yani peki
en
hocam,
büyük görevi o olmalı.
Dinleyicilerimiz için, bu rapora ulaşmaları için, ulaşabilmeleri için nasıl bir yol öneriyorsunuz? Yani şimdi ben sosyal medyada gördüm. Birçok yerde de haber yapılmış. Bu bağlamda siz dinleyicilerimize raporla ilgili görüş ve beyanatlara ulaşmalarıyla ilgili nasıl bir
yani bizim sitemizde yayınlayacağız sanırım. Hı-hı. Siz de siteyi hazırlıyorsunuz.
Aile Vakfı'nın sitesinde yayınlanacak. Aile İstanbul Vakfı. Sebahattin Zaim Üniversitesi'nde de şey yapılacak, bu siteye konulacak ama dolayısıyla bunun dışında farklı bir mecralar bulunacak mı diye bir sormak
yani
isterim.
Yani o kitap olarak biz zaten çok geniş bir biçimde bunu hazırladık.
Evet.
Kitap olarak da Aile Vakfı'nda basılacak bu.
Hı-hı.
Orada isteyen, İstanbul Aile Vakfı'nda İsteyenlere özellikle kurumlar, STK'lar, onlara göndereceğiz.
Evet.
İlgili olan insanlara göndereceğiz. Özet olarak da zaten online raporu okuma imkanları olacak.
Değerli dinleyiciler, bu rapora ulaşabilmek için ana akım medyada haber oldu. Ben size ulaşabileceğiniz ismi söyleyeyim, raporun kendi adını. Türkiye'de Cinsiyet Algısı Araştırması. Raporun adı bu. Tekrar ediyorum. Türkiye'de Cinsiyet Algısı Araştırması. Hazırlayanlar Recep Yıldız, Ergün Yıldırım. Bu çalışma İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi ile İstanbul Aile Vakfı'nın ortaklaşa çalışmasıyla ortaya çıktı. Bu rapor 6 bölümden oluşuyor. Bir de bu rapor kitabın içinde bir de kitap hali var. Bu kitap da rapordan daha geniş, 10 ayrı başlıktan oluşuyor. Dolayısıyla bizim az önce Ergün Yıldırım ile birlikte değerlendirdiğimiz sadece raporun içindeki bir bölümün bir tablosuydu. Dolayısıyla her bölümün kendi içerisinde farklı sorularla farklı tablo ve değerlendirmeleri söz konusu. Ben istifade edeceğinizi ve güncel bir tartışmayı da bilimsel verilerle ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Bu bağlamda hocam söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Yani inşallah ibret alırız bunlardan. Bu bilgilerden yararlanarak kendimize doğru yol haritası çizeriz. Yeni çalışmalar yaparız. Yeni araştırmalar yaparız.
Araştırmaya da yeniliğe de önem veririz diyelim. Evet. Değerli dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya bir başka konuyla görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.